Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Geçtiğimiz Cuma günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar yine sokaktaydı. Haklarımızdan, eşitlik mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Eşit ve özgür bir yaşamı birlikte kuracağız diye bağırdılar. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa, baskıya, istismara ve şiddete karşı mücadeleye devam dediler. Biz de kültürel miras ve koruma konusunun bilgesi bir kadın akademisyen, uzman ve bilim insanını programımızda ağırlayarak bu önemli günü kutlayalım dedik. Bu akşam kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında ulusal ve uluslararası alanda önde gelen koruma uzmanlarından akademisyen, bilim insanı, mimar Profesör Doktor Zeynep Ağunbay ile sohbet ediyoruz. Türkiye Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yayınlanan Mimarlar Odası Tarihinden Portreler dizisinin Zeynep Ağunbay başlığını taşıyan kitap geçtiğimiz günlerde raflarda yerini aldı. Kitabın editörü Bülent Tuna'nın başlığını biz de paylaşıyoruz. Çok güzel bir başlık. Bir koruma bilgesi Zeynep Ağunbay. Bu kitap Mimarlar Odası'nın Zeynep Ağunbay başlıklı kitabında öğrencilerinin hocalarıyla ilgili makaleleri, yine öğrencisi Deniz Mazlum'un Zeynep Hoca ile yaptığı ve koruma kariyerine odaklanan, çalışmalarına odaklanan çok güzel bir görüşmesi ve yine hocamızın yazılarından bir seçki yer alıyor. Çok değerli ve kapsamlı bir çalışma olmuş. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Zeynep Hoca, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkürler. Çok
teşekkürler. Siz çok geldiğiniz için memnunuz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Ben hocam diyebilirim çünkü benim hocam da oldu Zeynep hocam. Biz bu programda bu 8 Mart'larda geçtiğimiz senelerde de bu restorasyon aleminde, koruma aleminde öncü olan kadınları konuşmuştuk. Cahide Tamer, Mualla Eyüboğlu, Anheger, Selma Emler. Tabii onların hayatını ve koruma tarihindeki yerlerini, onların hakkında yapılan araştırmalar üzerinden konuşmuştuk. Bu yılda günümüzde Türkiye'de koruma denince hemen akla gelen isim olan Zeynep hocamızla konuşmak istedik. Çünkü Zeynep hoca da bu alanın öncü kadınlarından. Bu noktada ben aslında Zeynep hocamızın da hem dostu hem de kendisi gibi öncülerden olan Ülke İzmirligil'i de anmak istiyorum. Kültür mirası ve koruma alanında üreten kadınlara bakınca, bilmiyorum hocam siz de katılır mısınız ama akademisyenler, eğitimciler ve koruma uygulama sahasında bu işi yapanlar arasında çok sayıda kadın vardır ve söz sahibi ve etkin olarak çalışırlar, çalışırız diyelim. Normal bir mimari şantiyeye göre mesela koruma şantiyelerinde daha çok kadın olur. Herhalde bu zorlu ve zahmetli ve ince bir iş, koruma onarım işi. Kadınların daha dayanıklı, daha özenli, sabırlı ve dikkatli emekleri onları bu alana çekiyor ve daha verimli olmalarını sağlıyor olmalı diye düşünürüm ben. Yakın zamanlarda erkek öğrenciler de çoğalmakta ama yine de kadınlar bu alanda en azından çoğunluğu sağlıyoruz. Bu alanda çalışan bu kadınların çoğu da sizin bir şekilde öğrenciniz olmuş. Siz de biliyorum ki hem bilimsel ortamda yazılarınızda hem sahada iskele üzerinde büyük bir titizlikle çalışırsınız. İnce ince ve bunu da aslında öğrencilerinizden de beklersiniz, talep edersiniz ve onların da bu hassasiyetini herhalde sizin bu örnek oluşunuz sağlıyor diyebiliriz. Şimdi sorulara geçmeden önce sizi bir kısaca tanıtmak istiyorum ama sizi kısaca tanıtmak da biraz zor. Aslında pek çok kişi tabii sizi biliyor, tanıyor. Siz İTÜ Mimarlık Fakültesinden 65-70 yılları arasında okumuşsunuz ve mezun olmuşsunuz. Ve o dönemde mimarlık ve mühendislik birlikte okunuyormuş ve siz mimar mühendis olarak 5 yıllık İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun olmuşsunuz. Yani mimar mühendis diplomanız var. Ve dolayısıyla bu 5 yıllık olduğu için yüksek lisans yapmaya gerek yokmuş. Doktoraya direkt başlamışsınız. Ve Profesör Doğan Kuba'nın öğrencisi olarak doktoranızı mimarlık tarihinde yapmaya başlamışsınız. 1971 yılında da üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamışsınız. Doktoranızın ardından İngiltere'de York'ta kültür varlıklarının korunması alanında yüksek lisans derecesi de aldınız. Ve ondan sonra tekrar İTÜ'ye hoca olarak dönmüşsünüz. Ve burada emekli olana kadar hocalığı sürdürdünüz. 93-2009 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı yaptınız. 2013 yılında emekli oldunuz ama siz hala çalışmaya devam ediyorsunuz. Uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda yayınlanmış makale, bildiri ve kitaplarınız var. 1999-2005 yılları arasında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İKOMOS'un Türkiye Milli Komitesi Başkanlığını yürüttünüz. 2001-2016 arasında Bosna Hersek Ulusal Anıtları Koruma Komisyonu üyeliği yaptınız. Ve bu süreçte siz hem İKOMOS hem UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne de danışmanlıklar yaptınız veya uzman olarak onların teknik incelemelerine katıldınız, raporlar ürettiniz. Mimarlar Odası'nda da her zaman çalıştınız. Koruma kurullarında da hem akademisyen hem Mimarlar Odası temsilcisi olarak görev yaptınız. Ve çok önemli ödülleriniz var. Bunları tek tek sayamayacağım ama 1986'da ENKA Bilim Sanat Ödülünü aldınız. 1999'da İKOMOS Türkiye Ödülünü aldınız. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon başlıklı kitabınız var ki bu koruma bölümlerinde ders kitabı olarak da her zaman kullanılır, mimarlık bölümlerinde de. 2002'de 8. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Yapı Koruma Yaşatma Dalı Onarım Özel Ödülünü aldınız. Profesör Doktor Metin Ahunbay ile birlikte. Metin hocamızı da anmış olalım böylelikle. Ayasofya Güneybatı Köşesi Restorasyon Projesi ve Uygulaması ile aldığınız bu ödülü. 18. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında da Mimarlığa Katkı Dalı'nda özel ödül aldınız. Buradan söylemeliyiz ki siz yıllarca Ayasofya'da ve Pantokrator Zeyrek Camisi'nde de bizzat uygulamaları yürüttünüz, çalıştınız, yönettiniz. Restorasyon uygulamalarını. Ayrıca hem Mimarlar Odası üyesi olarak hem de kişisel olarak siz sahada aktivizm, eski adıyla eylemcilik de yaptınız her zaman. Elinizde pankartla işte Gök Kafes'e itiraz sürecinde, park oteline, birçok kentsel dönüşüm projesine karşı verilen mücadelelerde yer aldınız. Tarla başında da mesela. Ve tabii Taşkışla'nın otele çevrilmesine itiraz eden ekibin de başında yer aldınız. İKOMOS Türkiye üyesi olarak Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ayasofya'nın korunması, Haliç Köprüsü, Yeni Kapı Dolgusu, Hasankeyf mücadelelerinde hep aktif yer aldınız. Ayasofya'nın bilim kurulu üyesisiniz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Karasurları restorasyonlarında da bilim kurulu üyesisiniz. Tabii bunların yanında çok bilim kurulu üyelikleriniz var. Deprem bölgesinde de şu anda vakıfların bilim kurullarında yer alıyorsunuz. Evet, kısaca bu kadar yapabildik ama isteyen zaten kitaba bakabilir.
Yani şey böyle evet şey tabii vaktimiz az olduğu için böyle biraz kompakt yapmak zorunda kaldık. Zeynep Hocam, siz şimdi 1970'li yıllarda İTÜ'de öğrenciyken aslında orada bir koruma başlıklı program henüz yok. Ve siz bir mimar olarak mezun oluyorsunuz, genç mimar olarak. Bu koruma konusuna nasıl girdiniz? Yani kültür varlıklarının korunması konusunda sizi bu konuya yönlendiren temel soru neydi? Mevzular neydi? Çok kısaca böyle bir bunu sizden duyabilir miyiz?
Bizim lisans öğrenimimizde seçme dersler vardı. Bunlardan bir tanesi de restorasyondu. Profesör Doğan Kuban tarafından verilen bir dersti. Üçüncü sınıfta yani 6. yarı yılda bu dersi aldım. Derste Doğan Bey İtalya'daki restorasyon anlayışı, Venedik düzü ve Türkiye'deki koruma sorunlarını anlatmıştı. Ve sonra da dedi ki bu alan Türkiye için çok önemli fakat yeterince uzmanımız yok bu alanda. İnsana ihtiyacımız var dedi. Bu benim kafamda yer etti ve bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra 1970 yılında biz biraz o sırada yani 68 kuşağıyız, bir sürü eylemler vesaire boykotlar vardı. Mezuniyetimiz biraz sorunlu oldu bu işgal boykot nedeniyle. Mezun olduktan sonra gazetede Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin restorasyon yüksek lisans programının ilanını gördüm. Oraya bir mektup yazdım. Yani bu programa ben de katılmak istiyorum diye. Ve Profesör Cevat Erdar'dan da bana olumlu bir cevap geldi. Yani o eğitim Ekim'de başlayacaktı herhalde. Eylül ayının başında babam Edirne'ye gidiyordu. Beni de götürdü. Edirne'de Selimiye Camii'nde dolaşırken Doğan Bey'e rastladık. Doğan Bey de Edirne Selimiye Camii için bir belgeleme projesi yürütüyordu. Daha doğrusu bütün Edirne için, Edirne Anıtsal Monografisi diye bir projesi vardı. Orada Doğan Bey'i görünce selamlaştık. Dedi ne yapıyorsun? Ben dedim şimdi yeni mezun oldum. İşte Orta Doğu'nun ilanı vardı gazetede. Restorasyon için oraya başvurdum dedim. Anne de oraya gitme dedi, bize gel dedi. Orası dedi daha yeni bir şey dedi, biz seni yetiştiririz dedi. Tabii hocam tanıdığım bir insan, hem ailem İstanbul'da oturuyor. O şekilde Doğan Bey'le çalışmaya başladım Ekim ayında. Ve 6 ay Edirne projesinde çalıştım. Sonra kadro ilan edildi, kadro açıldı ve asistan oldum. Ondan sonra da doktora çalışmama başladım. Doğan Bey bana doktora için dedi ki önce mimarlık tarihini öğrenmen lazım dedi. Yani nasıl tıpta anatomi varsa şeyde de restorasyonda da yapıyı tanımak lazım dedi. Mimarlık tarihi doktorası yap dedi. Peki dedim ben de yani hocam bu şekilde tavsiye ettiği için. Ve konu olarak da araştırılmamış bir konu olduğu için 17. yüzyıl Osmanlı mimarlığını önerdi. İşte referanslar verdi, şu kitapları oku, araştır vesaire. O şekilde 1975 yılına kadar ben doktoram üzerinde çalıştım. Doktorayı bitirdikten sonra İngiltere'den bir profesör British Council aracılığıyla bizim fakülteye geldi. Böyle koruma semineri, seri konferanslar yaptı. O profesör York Üniversitesi'ndendi. İngilizce verdi konferansları daha doğrusu. Onları ben çevirdim. Yani hocayla da tanışmış olduk. Daha yakın bir temas oldu. Kendisine söyledim ben de şey yapmak istiyorum ya koruma alanında sizin programınıza gelebilir miyim diye. O da tabii dedi işte başvuru şeylerini söyledi. O şekilde 1977 sonbaharında İngiltere'ye gittim. Ve 78 senesi yazına kadar orada kaldım. Sonra bir tez yaptım. O tezle koruma alanında da bir diploma almış oldum. Bu aşamada da bizim üniversitede yüksek lisans programları açılıyordu. Onlar arasında restorasyon yüksek lisans programı da hazırladık. Yani Doğan Bey'le beraber içeriğini hem Orta Doğu'nun hem yurt dışındaki Roma'daki İKROM'un İngiltere'deki, Almanya'daki koruma yüksek lisans programlarına bakarak öyle bir program içeriği hazırladık. İki yarı yıllık ders programı sonra tez şeklinde ve orada da yani kürsüdeki mimarlık tarihi hocaları o zaman daha çoktu. Ondan sonra Nur Akın bize katıldı. O da kentsel koruma üzerine doktora yaptı. O şekilde hem kadromuz gelişti restorasyon eğitimine uygun olarak hem de biz de yüksek lisans programına başladık. Lisansta da tarihi çevre koruma restorasyon diye zorunlu bir ders kondu YÖK'ten sonra. Onun için de yine kürsüdeki hocalar Doğan Bey ve ben daha sonra Nur'da doktorasını tamamladıktan sonra ders verdik. O şekilde hem kadromuz hem de eğitimdeki restorasyon ağırlığımız gelişmiş oldu.
Evet hocam, demek az kalsın ODTÜ'lü oluyormuşsunuz ve
Evet.
ben sizin daha erken zamanda öğrenciniz olacakmışım öyle olsaymış. Evet, böyle seçimler değil mi insanı yönlendiriyor. Sonuçta siz İTÜ'deki programın da
Evet,
kurucularındansınız
evet,
böylelikle.
evet.
Ve siz işte 70'li yıllardan beri hem akademisyen hem bilim insanı hem söylediğim gibi bizzat uygulamanın içinde olarak ve hem de aktivist olarak sahadasınız. Bu süreçte tabii 70'ler deyince hani 50 yılı geçmiş oluyor. Türkiye'nin kültür varlıkları korunması konusunda bu bütün değişimleri izlemiş olmalısınız. Bunların içinde size en çarpıcı gelen değişimler ve uygulamalar neler oldu ve bugün siz baktığınızda bu kültürel mirasın korunması alanında hani Türkiye'de neredeyiz, nasıl görüyorsunuz bu ortamı? Böyle bir büyük soruyla giriş
Evet.
yapıyoruz.
Tabii bu 1970'lerde bu alanda eğitim görmüş olan sayısı azdı. Yani yüksek lisans programları Orta Doğu'nun daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açıldı, İzmir'de açıldı, Ankara'da başka üniversiteler yani
Çok
İzmir,
sonra geldi onlar, değil mi?
Yani Türkiye satını yüksek lisans eğitimi koruma alanında dağıldı. Onun dışında konservatuvar eğitimi başladı. Yani lisans olarak üniversitede konservasyon bir de ön lisans eğitimleri başladı. Bunlar ara eleman ihtiyacı da çok fazlaydı. Usta ihtiyacı çok fazlaydı. Yani şantiyelerde tabii ki betonarme inşaata geçildikten sonra 20. yüzyılda ahşap işçiliği, kagir, duvar örme gibi teknikler unutulmuştu. Yani bunları doğru bir şekilde restorasyonda yapabilmek için yine usta eğitimi gerekiyordu. Bu alanlarda da Kültür Bakanlığı, işte Röle ve Anıtlar Müdürlüğü'nün şikayetleri vardı, insan ihtiyacı var diye. Yani sadece mimar değil, tabii ki diğer disiplinlerden de uzmanlara ihtiyacınız var. İnşaat mühendisi, konservatör, işte kimyasal analizler, malzeme analizleri. Bu çok yönlü araştırma konusunda da çeşitli üniversitelerde insanlar yetişti. O açıdan bugün daha fazla bilimsel altyapımız var. Genellikle karşı karşıya olduğumuz sorunlardan biri parasızlıktı. Yani Kültür Bakanlığı'nın bütçesi çok az olduğu için restorasyonlara yardım edemiyordu. Belediyeler özel mülk olan tarihi evlere yardım edemiyordu. Daha sonra bir takım yasal değişiklikler yapıldı. KUDEP'ler kuruldu. Bunlar da hem eleman yetiştirerek hem parasal destek, teknik destek vererek bazı olumlu çalışmalar yaptılar. Ama son yıllarda politikanın çok restorasyon işine katıldığını görüyoruz. Yani politikacıların istekleri doğrultusunda tercihler yapılıyor veya projeler yönlendiriliyor. Yani bizim alanımıza baktığımız zaman bir kültür varlığını restore ettiğimiz zaman onun en iyi şekilde korunması, ifade edilmesi, yaşatılması bunlar önemlidir. Yani bir Bizans yapısı camiye çevrildi diye tamamen onu cami dekorasyonuyla kapatmak Gerekmiyor. Yani kilise zamanından kalmış bezemelerini de, özelliklerini de iyi bir şekilde ifade ederek onun çok katmanlı karakterini izleyen insanlara gösterebilmek, yansıtabilmek lazım. Ama bazı restorasyonlarda işte bastıra bastıra hani Müslüman camii diye kiliseler sunuluyor. Yani onların aslında bir kilise ve Bizans sanatına ait ayrıntıları da olduğu ikinci plana itiliyor. Bunlar problemli. Onun dışında yine çok mücadele ettiğimiz alanlar, yeşil alanların, sit alanların imara açılması, çok uygun olmayan yerlerden yeni projeler geçirilmesi veya yapılması. Mesela İstanbul'da Yenikapı araştırılmamış bir arkeolojik alan. Onun içine önce Fatih Belediyesi bir nikah salonu yapmak için proje getirmişti. Ben kuruldaydım. Yani burası arkeolojik alan, daha araştırılmamış böyle şey olur mu dedik, reddettik. Daha sonra birdenbire Marmaray vesaire, yani tepeden inme projeler geldi. Yani o kadar önemli arkeolojik alanları önce arkeolojik araştırmasını yapıp orada bir mühendislik projesi yapılabilir mi, uygun mudur, daha sonra ne olacak? Yani şimdi Yenikapı istasyonuna gidin, orada deniz surları var, deniz surları harap vaziyette duruyor. Kocaman bir metro istasyonu var. Yani önce nedir? Kültür varlığını korumanız gerekiyor. Onu korumadan tabii ki insanların ulaşıma ihtiyacı var da orası mıydı yani en uygun yer, yapılması gereken yer? İşte onun dışında Haliç Köprüsü için yine itirazlarımız olmuştu. Bilmiyorum, 60 metre yüksekliğinde direkler, yani böyle düşüncesizce yapılan projeler, yeni servisler şehir için gerekli ulaşım aksları vesaire diye. Yani hem politikanın çok koruma üzerine baskısı, hem de bu tür yapılanma, imara açma projeleri sakıncalı olarak gördüğümüz şeyler.
Bir de son zamanlarda böyle rekonstrüksiyon
Evet.
söylemi var değil mi?
Evet.
Belki bu deprem bölgesinde çok şu anda karşılaşılan bir söylem bu.
Şeyi de söyleyebilir miyiz hocam? Yani önceleri belki sizin karar vericilerle iletişiminiz daha güçlüydü. Belki hani daha fazla kulak veriliyordu ve bazı kararlarda işte yasaların çıkarılmasında, ilke kararlarının çıkarılmasında hani bilim insanlarının etkisi daha fazla olurken giderek o galiba azaldı
Yani
koruması.
şöyle, koruma kurulları bilimsel kurullardı. Bugün baktığımız zaman bilim insanlarından çok söylenen şeylere evet diyebilecek kadrolardan oluşuyor. Yani ben tanımıyorum hani bildiğimiz uzmanlar, belli deneyimi olan koruma alanındaki insanlar değil de daha sıradan seçilen, işte bir uygulaması vardır belki, mühendistir, mimardır. Yani ben Mimarlar Odası adına bulunduğum sırada mesela bir hukukçu vardı veya bir arkeolog vardı. Arkeolog arkeolojik mirası korumuyordu. Yani böyle aykırı şeyler olabiliyor. Yani oradaki bilim insanı mimarsa kentsel koruma için uğraşması lazım. Arkeologsa arkeolojik mirasın en iyi şekilde korunacağı projelere onay vermesi lazım. Öyle değil. İşte isteniyor, tamam, olur, alasmadık, tamam, bitti. Yani bu kadar.
Yani bir
Son
yandan bu
olarak.
koruma restorasyon işi böyle çok yaygınlaştı bir.
Evet.
Yani moda demeyeyim de bir trend var. Herkes
Evet.
restorasyon yapıyor ama diyorsunuz ki arkasındaki anlayış, yani
Evet.
korumayı, kültür varlıklarını önceleyen anlayış değişti.
Maalesef, maalesef evet. Yani kadroların değişmesi sakıncalı oldu. Tabii bilim önde olmalı korumak kararlarında.
Evet.
Ondan vazgeçtiğiniz zaman korumayı bir yere atmış oluyorsunuz. Sadece projeler onaylanıyor ama hangi nitelikte?
Evet.
Yeni öğrencilere tavsiyeniz ne olur diye belki bitirebiliriz. Bu konuya girmek isteyen yeni öğrenciler koruma alanı. Çünkü çok genişledi bir de tabii.
Evet.
Artık
yani tabii böyle ufukları açık olmalı. Çok dünyayı gezip uygulamaları görmeleri, okumaları, şantiyelerde çalışmaları, bürolarda çalışmaları. Yani kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerekiyor. Dediğiniz gibi çok yönlü. Artık hangi alanını seçeceğini ancak o deneyimleri yaşadıktan sonra belki karar verir. Arkeolojik alan mı, kentsel koruma mı, anıt restorasyonu mu? Hepsi derin derin konular.
Ve biraz da adanmışlık gerekiyor değil mi hocam?
Tabii kesinlikle. Yani
sizin örneğinize de bakınca zaten sizinki bu işe adanmış bir ömür.
Yani şunu söylemek lazım. Yani çok zor bir meslek. Ama severek yaptığınız zaman hiç şikayet etmiyorsunuz. Dolayısıyla onu severek yapmak için de iyi bilmek lazım. Yani doğru
Evet.
ve severek yapmak lazım.
Koruma işi yapıyorsunuz yani ihtimam gösteriyorsunuz.
Evet,
Ne kadar
tabii.
güzel bir kavram aslında.
Evet, bildikçe de çok güzelleşir aslında çok.
Evet, tabii.
Çok teşekkürler hocam.
Evet.
Siz tabii
Ben teşekkür
çalışmaya
ederim
devam.
davetiniz için. Sizi
Evet.
görmek çok güzeldi.
Çok
Teşekkür
güzel oldu.
ederim.
Size
Sağ
çok teşekkürler.
Çalışmaya devam, değil mi?
Tabii.
Evet.
Öyle.
Peki.
Çalışabildiğim sürece.
Nice
Evet.
yılları o zaman
İnşallah. Hep
günler
beraber.
diliyorum.
Hep beraber.
Görüşmek
Sağ
üzere. İyi
olun. Çok
akşamlar.
teşekkürler.
İyi akşamlar.